Ayrım 25, Danimarkalı'ya, Henrik Brun, sayfa 266. Sanye Spor Salonu, Ljubljana. Prosim dedi Helle telefon açar açmaz. Alo merhaba, Helle Mat senle mi görüşürüm diye sordu Ketil Danca. Evet, ben Ketil, Michael'ın eski bir arkadaşıyım. Dün cenaze töreninde karşılaştık sizinle. Aa merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Benim de bir kahve içmek için zamanınız var mı diye soracaktım. Yarın mesela. Michael'la ilgili sormak istediğim bazı şeyler var. Helle yutkundu. Böyle bir görüşme hele bu zamanda hiç uygun kaçmayacaktı. Cenaze töreninin ardından olup bitenlerden sonra dün laf olsun diye yaptığı kahve içme teklifinden pişmanlık duymaya başlamıştı Helle. Hem o kadar işinin arasında böyle bir şeye zaman ayıramayacaktı. Hem de kocasıyla yaşadığı dramatik olayların tam ortasında başka bir adamla kahve içmek çok uygunsuz olacaktı, reddetmek zorundaydı. Yarın programım çok yoğun. Pazar günü Viborg'a karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Üzgünüm ama haftaya bir gün kararlaştırsak, pazartesi nasıl mesela? Yarın görüşmemizin benim için çok anlamı var. Michael'la ilgili Danimarkalı biriyle paylaşmak istediğim şeyler var dedi Ketil. Helle Ketil'in ne yapmak istediğini anlayamıyordu. Vatan hasretini suistimal ederek kur yapmaya çalışan yalnız bir turist miydi Ketil? Olamazdı. Öyle olsaydı Helle'nin cevabına saygı duyar, beklemeyi tercih ederdi. ''Nereden arıyorsunuz?'' diye sordu Helle. ''Bosna'dan. Birkaç günlüğüne Slovenya'dan ayrıldım ama Ljubljana'ya dönüyorum. Yarın yarım saatliğine de olsa buluşamaz mıyız?'' ''Bosna? Arkadaşlarımı ziyarete geldim. Michael'ın ölümü ve cenaze törenini aklımdan çıkarmak, biraz hava almak için uzaklaştım oradan ama aklımdan çıkmıyor bir türlü.'' Helle derin bir nefes aldı. Doğru muydu acaba Ketil'in söyledikleri? Yoksa Michael'ın hayatını deşmeye çalışan biri miydi? Helle'nin istemediği bir şey varsa o da Michael hakkında daha fazla şey öğrenmekti. Hele bir de Michael hakkında başka bir adamla konuşurken Josip'e yakalanırsa. Ama öte yandan meraklanmaya da başlamıştı. Peki hatırlıyor musunuz, yarın öğlen 1'de Danimarka Büyükelçiliğinde yapılacak resepsiyondan bahsetmiştim. Oraya gelirseniz konuşabiliriz ama bir şartım var. Tamam, nedir? Cenazede yanımda gördüğünüz eşim de Büyükelçiliğe gelirse konuşamayız, anlaştık mı? Tamam anlaştık dedi Ketil tereddüt içinde. Helle olabilecekleri düşünmeye başladı. Josip'in resepsiyona gelmesi mümkündü. İmajını korumak için orada görünmek isteyebilirdi. Aynı zamanda ezilip büzülme riskine girmeden Helle ile konuşma şansı yakalamış olacaktı Josip. Gururlu adamdı. Helle biraz daha açıklama yapması gerektiğini düşünerek, ''Eşimin gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama verdiğiniz söze sadık kalmanız ve yanıma yaklaşmamanız çok önemli.'' ''Ayrıntısına girmek istemediğim özel bir nedenim var, anlaştık değil mi?'' dedi. ''Tamam, söz veriyorum.'' ''Teşekkür ederim, bu şekilde görüşmüş olursak da sevineceğim ayrıca.'' dedi Helle. ''Bir şey değil, görüşürüz.'' Velika Kladusa'nın güneyi, Bosna. Ketil telefonu kapatınca, ''Ne dedi?'' diye sordu İnes. Danca bilmediği için konuşmalardan bir şey anlamamıştı. Büyükelçilikte buluşup konuşacağız. Öster Rayher gelmezse tabii. Başka bir şey söylemedi mi? Hayır, önemli bir şey söylemedi ama biraz meraklandı sanırım. Güzel, her şey plana göre işliyor dedi İnes. Evet, öyle görünüyor. Helle ve özellikle öncesinde Grado ile yaptığı telefon konuşmasının mükemmel geçmesinden dolayı rahatlık duymaya başladı Ketil. En çok da Grado ile yaptığı telefon konuşmasını yorumlamak gerekiyordu. Grado Ketil'i ne zaman yem olarak kullanmaya başladıklarını söylediğinde yalana başvurmuştu. Siliç de aynı şeyi söylemiş, Slovenya'dan ayrıldıktan sonra Ketil'i yem olarak kullandıklarını öne sürmüştü. Ama Ketil ve Ines, Ketil'in ilk kez Trebnia'ya giderken Sova ve polis tarafından izlendiğini çok iyi biliyorlardı. Grado'nun bunun neden itiraf etmediğini anlayamıyordu Ketil. Çok kısa süre içinde inanılmaz gelişmeler olmuş, yem olarak kullanıldıkları resmen teyit edilmiş, üstüne Ines Siliç'le iş bölümü anlaşması bile yapmıştı. Ama Ketil bunun üzerine gitmemeyi tercih etmişti. Şimdilik elde ettikleri bilgileri kendilerine saklayıp ileride kullanmaları daha akıllıcaydı. Ellerinde fırsat varken karşı tarafın da bildiği ya da nasıl öğreneceği tüm bilgileri kullanmaları gerekiyordu. Bu yüzden Grado'yla telefonda kasten restleşmiş, Sova ajanlarının Zdenka'nın evine yaptığı ziyaretten bahsetmişti. Grado bundan haberi olmadığını söylerken inandırıcıydı. Helle ile yaptığı konuşmadaysa sadece küçücük bir esrarengiz nokta vardı. O da konuşmak için Helle'nin kocasının orada olmaması şartıydı. Bunun birçok nedeni olabilirdi. Zamanı geldiğinde nasılsa öğrenecekti. Yarın için Ljubljana'da iki görüşmenin anlaşmasını yapmıştı. Bundan daha iyisi olamazdı. Ama senin için endişeleniyorum dedi Ketil. Sen hiç merak etme, ben gizlilikte ustayımdır. Yeter ki sen tedbiri elden bırakma. Cumartesi akşamı buluşur topladığımız bilgileri karşılaştırırız dedi Ines. Ama diyecek oldu Ketil. Ines sözünü kesti. Başlama şimdi yine. Ketil sağa yanaşıp arabayı durdurdu. Yarım saat önce yaptıkları tartışmayı alevlendirmenin anlamsızlığını görebiliyordu. Bir grup haydutla Ines'i yalnız bırakmak tehlikeliydi ve Ines o teklifi yapınca Ketil şiddetle karşı çıkmıştı. Buna karşılık Ines, Ketil'in evhamlı davranmasına içer demişti. Son saatlerdeki performansıyla her şeye hakim olduğunu göstermemiş miydi? Dövüş sanatındaki becerisini göstermemiş miydi bir haçta? Sonunda Ketil, Ines azami derecede dikkatli davranacağına söz verince ikna olmuştu. Plana göre Ines, Ketil'i hızla Bosna'dan çıkarıp Hırvatistan üzerinden Slovenya'ya götürecek, Ketil de Novo Mesto'dan Ljubljana'ya kalkan son trene yetişmeye çalışacaktı. Ketil sonrasında Zdenka'nın evine gidip onunla evine gelen kişiler hakkında konuşacaktı. Ardından Ljubljana'ya geçip iz sürmeye orada devam edecekti. Sova'nın hala Ketil'in Ines'le birlikte olduğunu düşünmesi gerekiyordu. Ketil bilerek Bosna numarasının Grado'ya ulaşmasını sağlamış, Ines'in de o an arabada onunla birlikte Ljubljana'ya dönmekte olduğunu söylemişti. Sova ya da polis Ketil'in Bosna numarasının hareketlerini takip etmeye başladıklarında Grado'yla yaptığı konuşmada söyledikleri teyit edilmiş olacaktı. Buna karşılık Ines, Bosna numarasını ve telefonu sadece bir kez, o da Tudic'i aramak için kullandığından, dinleme yapanların Ines'i tespit etmiş olmaları imkansız görünüyordu. Ines, Ketil'i Novo Mesto'ya bıraktıktan sonra rahatlıkla geri dönebilir, Hırvatistan üzerinden Bosna'ya gidebilirdi. Ines, Velika Kladusa'da bir otele yerleşip birkaç saat uyuyup dinlendikten sonra hava aydınlanmadan kalkıp Franco Tudic'in bahsettiği depo ve hangarları aramaya başlayacaktı. Planın Ketil'i endişelendiren kısmı burasıydı. Ines'i bekleyen tehlike riskini saymazlarsa iyi bir plan yaptıklarını düşünüyordu. Polis ve Sova'yla arayı açmalarının yararını fazlasıyla göreceklerdi. Şu an Ines'in bu gece geri döneceği Velika Kladusa'nın içinden geçiyorlardı. ''Şuraya bak'' dedi Ines bir elini direksiyondan kaldırıp sol tarafı göstererek. ''Ne orası, fabrikaya benziyor'' dedi Ketil. ''Evet, ne kadar büyük değil mi?'' Ketil fabrika binalarını çevreleyen demir parmaklıklara bakmaya başladı. Ines'in işaret ettiği yapının etrafındaki demir parmaklıklar diğer fabrikaların aydınlatmalarından yayılan ışıkta 2 metre yüksekliğinde görünüyorlardı. Ines ve Ketil'in ilgisini çeken fabrika avlusunda ise aydınlatma yoktu. Yetersiz aydınlatmaya karşın fabrika binalarının önündeki asfalt kaplı geniş alanı görebiliyorlardı. ''O çitten atlayıp fabrika alanına girebilecek misin?'' diye sordu Ketil. ''Başka bir yol izleyerek girebilirim belki.'' ''Savaştan sonra bu fabrika binalarını ne iş için kullandılar?'' ''Bilmiyorum ama hepsi boş gibi duruyor. Yarın sabaha kadar bekleyelim bakalım.'' dedi Ines ve direksiyonu hızla kırarak bir dönemece girdi. Artık fabrika binalarını göremiyorlardı. Velika Kladusa. ''Biraz önce buradan geçtiler'' dedi Radovan. Hangar kapısının yanındaki küçük kapıdan geçip Boris Drakovich'in yanına geldi. ''Ne?'' dedi Boris ve silahını beline soktu. Loyce aradı biraz önce, peşlerindeymiş, sınıra doğru gidiyorlarmış dedi Radovan. O da silahını kılıfına soktu. Lanet olsun dedi Drakovic. Her ne kadar aldığı bilgi rahatlatsa da sinirlerinin bozuk olduğu görülüyordu. Belki de uzun süredir heyecanla beklemekten sinirleri yıpranmış, en küçük şeylere kızar hale gelmişti. Ines Sivonik ve Ketil Brandt'ın bir haçtan ayrılıp Velika Kladusa'ya doğru yola çıktıklarını öğrendiklerinden beri hepsi alarmdaydı. Velika Kladusa'ya gelmelerinin nedeninin birilerinden aldıkları bir ihbar olup olmadığını bilmiyorlardı. ''Belki de hiçbir şey bilmiyorlardır.'' dedi Radovan. ''Olabilir.'' dedi Drakovic ve Loyce'yi aramak üzere telefonu çıkardı. ''Alo.'' dedi Loyce. ''Neredeler şimdi?'' ''Şehirden çıktılar, sınır kapısına doğru gidiyorlar.'' ''Anlaşıldı, Hırvatistan'a girinceye kadar takip et.'' ''Tamam, iyice uzaklaştıklarında beni ara.'' Boris Drakovic telefonu kapattı. Gelen haberler iyiydi. Danimarkalı ile gazeteci Hırvatistan'a gidiyorlardı. Belki de oradan Slovenya'ya geçeceklerdi. Bundan daha iyisi olamazdı. Üstelik peşlerindeki Sova ajanını da atlatmayı başarmışlardı. Ketil ve Ines'in arabası Velika Kladusa'nın kenar semtlerini de geride bıraktığında Loyce bir dinlenme yerinde arabasını çekip Ines ve Ketil'in takip edilip edilmediklerini kontrol etti. Vladimir de takım elbiseli Sova ajanının arabasının halen bir yaştaki otelin önünde park etmiş halde durduğunu görmüştü. Bir anlamda polis ve Sova'nın aralarına sızmak yerine Ketil Brandt'ı yem olarak kullanmaya karar vermiş olmaları büyük bir şanstı. Danimarkalıyı uzaktan takip etmelerini kolaylaştırmıştı. Uzaktan hem Ketil'i izleyebilecekler hem peşindeki ajanların hareketlerini takip edebileceklerdi. Ketil Brandt aslında çok sinir bozucu olmasına rağmen tehlikeli değildi ve ellerindeki en güçlü kozdu. Bugünlerde onu ortadan kaldırmak çok riskliydi. Bir Danimarkalı gazetecinin öldürülmesi, polisin suçları bulmak için tüm gücünü kullanması anlamına gelecekti. Ines Sivonik, Ketil Brandt'tan çok daha tehlikeliydi. Onun icabına daha sonra bakacaklardı. Her ne kadar kendilerinden Sırplar diye bahsettiklerini duydukları Sova ajanları peşlerinde ve her an ortaya çıkabilecek olsalar da şimdi her şey olması gerektiği gibiydi. O ana kadar her şey plana göre yürümüştü. Loyce ve Vladimir Ljubljana tren istasyonunda Ketil Brandt'ı gözden kaybedip paniğe kapıldıklarında bile ortadan kaybolmayı, Sova ajanlarını atlatmayı başarmışlardı. İstasyonda ipleri ellerinden kaçırmış gibi görünseler de Vladimir bir haçta Sova ajanını izlemeyi sürdürmüştü. Bu küçük başarısızlık Ines ve Ketil'in Sova ajanını atlatmasından sonra önemini yitirmişti. Sova şimdi kaybettiği zamanı kazanmaya çalışıp Ines ve Ketil'i bulmaya uğraşacaktı ama burada onlar da zaman kazanmışlardı. ''Yus, kamyonla ilgili son durum nedir?'' diye bağırdı Drakovic hangarın içine doğru. ''Saat 4 ile 5 arasında burada olacaklar.'' dedi Yus ve yüzünde tıraş köpüğüyle tuvaletten çıktı. ''Harika, teşekkürler.'' dedi Drakovic ve Yus'a sırtını döndü. Yus tıraşına devam edebilirdi. Eşyalarını toplayıp Çinlileri kamyona doldurmak için yeterince zamanları vardı. Şansları yaver giderse şafak sökmeden yola çıkmış olacaklardı. Boris Drakovic'in telefonu çaldı. ''Ne var Loyce?'' ''Karlovaç'a doğru gidiyorlar. Galiba Metlika üzerinden Slovenya'ya geçecekler.'' dedi Loyce. ''Tamam Loyce, belki her şeyi yanlış anlamıştır salaklar.'' dedi Boris Drakovic kahkahalarla gülerek. ''Bence de bunlar bir boktan anlamıyorlar. Bekleyelim görelim.'' ''Şimdi beni dinle. Sınırda durup sınır görevlileriyle konuşmaz. Doğrudan Slovenya'ya giderlerse sen geri dönebilirsin. Ketil Brandt Ljubljana'daki oteline dönünce de Bogdan onu izlemeye devam eder. Çinlileri yola çıkarırken sana burada ihtiyacım olacak.'' ''Tamam, haber veririm daha sonra.'' dedi Loyce. Boris Drakovic telefonu kapattı ve düşüncelerini toparlamaya çalıştı. ''Ljubljana'da geride bıraktığımız delil konusu ne durumda?'' diye sordu Drakovic. ''Üzerinde çalışıyoruz.'' dedi Yus. Drakovic'in neyi kastettiğini çok iyi biliyordu. Drakoviç kendi kendine gülümsedi. Artık kötümser olmaya gerek yoktu. Her şey yolunda giderse, ki öyle görünüyordu, en geç cumartesi günü geride bıraktıkları deliğini de ortadan kaldırmış olacaklardı. Trebnie. "Ben burada ineyim," dedi Kettle taksi şoförüne. Taksi Trebnie'nin ana caddesinde kaldırıma yanaşıp durdu. Kettle cebinden çıkardı, 50 avroluk banknotu memnuniyeti yüzüne yansıyan şoföre uzattı. Novo Mesro'da treni kaçırmanın bedeliydi bu. Arabadan indi, yolun karşı tarafında istasyona giden yol başlıyordu. Yağmurluklu iki adamdan koşarcasına kaçıp trene bindiği istasyona giden yol. Daha 1,5 gün önce mezarlıkta Michael'ın mezara indirilişini izlemişti. Şimdi ise müthiş bir operasyonun içinde kendini buluvermişti. Bu operasyonda onunla birlikte çok zeki, cesur ve hızla karar alabilen Slovenyalı bir kadın gazeteci de vardı. Acaba Ines onunla yolun sonuna kadar gidecek miydi? Yoksa yazacağı haber için gerekli bilgileri topladığını düşündüğü anda geri mi çekilecekti? Kettle saatine baktı, 23.05. Ines çoktan bir haçtaki park oteli arayıp Siliç'i serbest bıraktırmış olmalıydı. Keşke Siliç'in şu an neler yaptığını görebilseydi. Ana yoldan sapıp Sloveka Ulika Caddesi'ne girdi. Zdenka'nın evinde ışıklar yanıyordu. Son telefon konuşmalarında yatmayıp onu bekleyeceğini söylemişti. Zdenka telefonda Kettle'in sesini duyunca çok sevinmişti. Gündüzden daha fazla korku içindeydi. Vanya ile birlikte Kettle gelinceye kadar bekleyeceklerini söylemişti. Kettle daha kapıyı çalar çalmaz ikisi de kapıda göründüler. "Kettle, seni gördüğüme ne kadar sevindim," dedi Zdenka ve Kettle'e sıkıca sarıldı. "Merhaba Kettle," dedi Vanya ve Kettle'e kısaca sarıldı. Kettle bir şey söylemedi. Bu sıcak karşılamadan etkilenmişti. "Gel içeri, bu gece burada yatacaksın değil mi?" diye sordu Zdenka. "Sakıncası yoksa," dedi Kettle ve ailenin bir parçasıymış gibi bir rahatlıkla içeri girdi. Paltosunu çıkarıp elindeki çantaları vestiyerin dibine bıraktı. Zdenka, bir şeyler öğrenebildin mi diye sordu ve eliyle Kettle'e salona geçmesini işaret etti. Fazla bir şey bulamadık ama bir iz üzerinde olduğumuzu hissediyoruz.
Yanında başka biri daha mı var? Biz dediğine göre.
Evet, benim tercümanlığımı yapan Slovenyalı bir kadın gazeteci var diye yalan söyledi Kettle. Son 1,5 günde olan biteni anlatmak zorunda kalmayı düşünmenin bile ne kadar yorucu olduğunu fark etti Kettle. Vanya ile birlikte kanepeye oturdu. Zdenka kahve getirmek için mutfağa yöneldi. Dar siyah kot pantolon, bordo bir ipek bluz ve açılmış saçlarıyla muhteşem görünüyordu. Oysa cenaze töreninde saçlarını toplayıp arkada topuz yapmıştı. Zdenka elinde kahve tepsisiyle salonun kapısında görününce ''Harika görünüyorsun'' dedi Kettle.
''Teşekkür ederim. Vanya istedi biraz kendime bakıp çeki düzen vermemi'' dedi Zdenka ve bir sigara yaktı.
''Michael'a yakışan mağrur, güzel bir cenaze töreni oldu'' dedi Kettle.
Kettle'in cümlesi bir süre havada asılı kaldı.
''Hem dün hem bugün burada olmana çok sevindim'' dedi Zdenka ve Kettle'in gözlerinin içine baktı.
''Ne yapabilirdim ki başka? Kalabalık da oldu cenaze töreni'' dedi Kettle.
''Evet, tüm konuklar gittikten sonra çıkıp temiz havada biraz dolaştım. Aklımı başıma toplamaya çalıştım'' dedi Zdenka.
''İyi etmişsin, böyle bir şeye ihtiyacı olur insanın. Cenaze töreni benim de aklımdan çıkmadı hiç'' dedi Kettle ve Zdenka'nın getirdiği kahveyi bir dikişle bitirdi.
O an söylenecek en doğru şeyi söylediğini düşünüyordu, konuyu değiştirdi.
''Nasılsınız şimdi, biraz kendinize gelebildiniz mi? Polisin ve istihbaratçıların ziyaretlerini saymazsak tabii.''
''Eh biraz, annem de babam gidince biraz daha iyi oldu. Burada olmaları çok güzeldi ama artık biz de biraz yalnız kalmak istedik'' dedi Zdenka.
''Şu polislerin ve istihbaratçıların ziyaretleriyle ilgili sorulara başlamamın bir sakıncası var mı?'' diye sordu Kettle.
''Hayır yok, hiç olur mu? Biz de konuşmak istiyoruz.'' dedi Vanya.
Zdenka sigarasından derin bir nefes çekti ve anlatmaya başladı.
''Önce iki polis geldi, kart vizitleri var bende hala.'' Sigarasını kül tablasına bıraktı ve kalktı.
Kitaplıklardaki boş raflardan birinde duran iki kart viziti alıp Kettle'e uzattı. Kettle kart vizitlerde yazanlardan gelen adamların Grado'nun biriminde görevli olduklarını anladı.
Aklıma bir şey gelirse kendilerini hemen arayabileceğimi söylediler, dedi Zdenka.
Dış görünüşleri nasıldı?
Biri uzun boylu ve sarışındı, diğeri biraz daha kısa boyluydu, siyah saçlı, sıradan görünümlü adamlardı ikisi de.
Üzerlerinde üniforma yoktu değil mi? Vanya araya girdi.
Hayır, sivildiler. İkisinin üzerinde de koyu renk pantolon vardı. Biri kareli gömlekli, diğerinde de boyunlu bir kazak vardı.
Ne sordular?
Michael'ın hangi rotayı izlediğini bilip bilmediğimi, kimlerle konuştuğunu, işiyle ilgili evde kağıt belge gibi şeyler olup olmadığını, dedi Zdenka.
Peki onların işine yarayabilecek bilgiler verebildiniz mi?
Hayır, ben her yeri aramıştım bir şeyler bulabilir miyim diye. Ama eve hiçbir şey getirmemiş, sır saklamasını iyi becermiş. Aklıma geldikçe nasıl kızıyorum.
Ya sen Vanya, sen bir şeyler hatırlayabiliyor musun?
Kusura bakmayın, polis gibi konuşurum ama buna mecburum, dedi Ketil.
Hayır, ben de çok düşündüm. Onunla yaptığım konuşmaları hatırlamaya çalıştım. Bizimle işi hakkında çok az konuşurdu, dedi Vanya.
Sizce ne olmuştur, dedi Ketil. Bu dakikadan sonra sözcüklerini tartarak konuşması gerekiyordu. Onları şoke edecek bir şeyler söylemeye gerek yoktu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 277.